tutarlı tanıklık. Eğer suyun nasıl olduğunu bilmek isterseniz balığa sormayın. Çin atasözü.
Bu konuyu zihninizde canlandırın. Çok sıcak bir günde nehir kıyısında yürürken canınız yüzmek istiyor. Ama yine de nehrin suyunun hoşunuza gidip gitmeyeceğini merak ediyorsunuz. Akıntı çok mu güçlü, su fazla mı soğuk ya da gerekli koşullar uygun mu? Çin atasözü şu öğüdü verir. Balığa sormayın. O nehrin içinde yaşayan balıklar neden size suyun nasıl olduğunu söyleyecek nitelikte değildirler. Sizin dilinizi konuşmadıkları gerçeğinin dışında. Balıkların size bu tür bir bilgi sağlayamamalarının nedeni basittir. Kendilerinin suyun içindeki varoluşlarının sınırlarının dışında bir referans noktasına sahip değildirler. Bildikleri tek şey o sınırlı ve bulanık dünyadır. Aynı şekilde eğer içinde yaşadığımız bu dünyayı ve neden burada olduğumuzu anlamak istiyorsak, bu bilginin bize insanın sınırlı ve kendisine odaklanmış olan dünya görüşünün dışından verilmesi gerekir. İyi haber ise göklerin tanrısının isteyen herkese bu bilgiyi sağlamış olduğudur. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 2. Timoteus 3.16. Kutsal yazıların Tanrı esinlemesi olduklarını, yani Tanrı tarafından esin olarak verildiklerini nasıl bilebiliriz? Bir önceki bölümde yaratıcının, kutsal kitabın sayfalarının içine yerine gelmiş olan yüzlerce peygamberliği koyarak onun güvenilirliğini mühürlediğini gördük. Uzak geleceği yalnızca Tanrı defalarca ve %100 bir kesinlikle önceden bildirebilir. Tanrı aynı zamanda açıklamasının güvenilirliğinin temelini yüzlerce yıl boyunca pek çok peygambere açıklama yaparak dağıtmıştır.
Tek bir tanık yeterli değildir.
Tanrı Musa'ya şöyle dedi, herhangi bir suç ya da günah konusunda birini suçlu çıkarmak için bir tanık yetmez. Her sorun iki ya da üç tanığın tanıklığı ile açıklığa kavuşturulacaktır. Yasanın tekrarı 19-15. Bu ilke tüm dünyada kabul edilir. Bir mahkeme davasında gerçeğin belirlenmesi için birden fazla tanık talep edilir. Bir iddianın gerçek olarak kabul edilebilmesi için çeşitli güvenilir kaynaklar tarafından kanıtlanmalıdır. Tanrı, gerçeği açıklamakla bir tanığın yeterli olmadığını ifade eden kendi yasasını bir kenara koymadı. Kutsal yazılar şu beyanda bulunurlar. Yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan yaşayan Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Elçilerin İşleri 14-15-17. Yeryüzünde yaşayan en gözden ırak kabileler bile yaratılışın dışsal tanıklığına, yaratıcılarının yarattıklarını görerek ve vicdanın içsel tanıklığına, doğrunun, yanlışın ve sonsuzluğun bilgisine doğuştan sahip olma duygusu sahiptirler. Yeryüzündeki her insana biraz ışık, biraz gerçek verilmiştir. Bu nedenle Tanrı, insanlığın hiçbir özrü bulunmadığını beyan eder. Bununla beraber Tanrı, yaratıcılarını bulmak ve tanımak için onu gayretle arayan herkese daha fazla ışık vereceğini vaat eder.
Sürekli tanıklık.
Tanrı, kendisini hiçbir zaman tanıksız bırakmadı. İnsanlık tarihinin ilk 1000 yılı sırasında Tanrı insanlarla ya doğrudan konuştu ya da gerçeğini İlk insanların sözlü tanıklığı aracılığıyla bildirdi. İlk insan olan Adem, 930 yılına kadar yaşadı. İnsanlık tarihinin ilk 1000 yılı içinde yaşayan kişilerin, yaratıcıları, sahipleri hakkındaki gerçeği bilmediklerini ileri sürecek mazeretleri olamazdı. Çünkü öğrenmek için orijinal tanıklar olan Adem ve Havva'ya sorma imkanları mevcuttu. İlk insanların ömür uzunluğu, yaratıcının daha sonra yeniden düzenlediği, ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80, o da sağlıklıysak, Mezmur 90-10 ifadesinde de belirtildiği gibi, bugünkü ömür süresinden yaklaşık 11 kez daha fazlaydı. Milattan önce yaklaşık 1920 yılında, Tanrı, İbrahim adını verdiği yaşlı bir adamı seçip ayırdı. Tanrı, İbrahim'den aracılığıyla dünya uluslarına kendisi ve insanlık hakkındaki planı ile ilgili önemli dersler öğreteceği bir ulus meydana getireceğini vaat etti. Tanrı aynı zamanda bu seçilmiş ulus aracılığıyla peygamberleri ve kutsal yazıları sağlayacak ve Mesih'i dünyaya gönderecekti. Milattan önce 1490 yılı civarında Tanrı bu ulusun içinde bulunan bir adamı kendi sözcüsü olması için görevlendirdi. Bu adamın adı Musa'ydı.
Yazılı tanıklık.
Tanrı kutsal yazıların ilk kısmı olan Tevrat'ı yazması için Musa'ya esin verdi. Gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı, gerçeğinin gelecek kuşaklar için zamanın sonuna kadar yazılı biçimde elde edilebilirliğini amaçladı. Yazılması gereken sözcükleri Musa'nın zihnine yerleştirdi. Tanrı, sözünün gerçeğini Musa'nın eli aracılığıyla gerçekleştirdiği güçlü mucizeler ile uluslara doğruladı. Tanrı, aynı zamanda Musa'nın Mısırlılara ve İsraillilere bildirmiş olduğu gelecek olayları da açıkladı. Her şey aynen Musa'nın önceden bildirdiği şekilde gerçekleşti. Tanrı, mantığın ileri sürebileceği herhangi bir kuşkuya fırsat tanımadı. En sert kuşkucular bile Musa aracılığıyla konuşan Tanrı'nın gerçek ve yaşayan Tanrı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Musa, Tanrı'nın sözünü 1500 yıldan fazla bir zaman süresi içinde kaydeden peygamberlerin ilkiydi. Peygamberler, geçmişleri birbirinden farklı olan kişilerdi. Bazılarının resmi bir eğitimleri yoktu ve farklı kuşaklar içinde yaşamış olmalarına rağmen yazdıkları başından sonuna kadar mükemmel bir uyuma sahip olan tek bir mesaj sunmaktadır. Tanrı, Musa, Davud, Süleyman ve diğer yaklaşık 30 kişiyi eski antlaşma yazılarını yazmaları için seçti ve sözünü yerine gelen vaatler, peygamberlikler ve mucizevi belirtiler ve harikalar ile doğruladı. Yeni antlaşmada Mesih'in orijini, yaşamı, sözleri, işleri, ölümü ve dirilişi 4 kişi tarafından kaydedilmiştir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bu 4 adam müjdeyi yazarak Arapçada İncil olarak adlandırılır, dünyaya 4 ayrı tanıklık sağladılar. Tanrı aynı zamanda kendi halkı için planladığı şimdiki ve nihai amaçlarını görkemli ayrıntılarla açıklamaları için Petrus'a bir balıkçı, Yakup ve Yahuda'ya İsa'nın üvey kardeşleri ve Pavlus'a da bir bilim adamı ve eski terörist esin verdi. Elçi Yuhanna, kutsal kitabın grafiksel olarak dünya tarihinin bizim bildiğimiz gibi nasıl sona ereceğini önceden bildiren son kitabını yazdı.
Tutarlı tanıklık.
Tanrı, insanlığa yaptığı açıklamayı kaydetmeleri için 1500 yıldan daha uzun bir süre boyunca yaklaşık 40 adamı kullandı. Bu tanıkların çoğu birbirlerini hiçbir zaman tanımamış olmalarına rağmen nihai öyküyü ve mesajı biçimlendirmek için yazdıkları her şey birbirleriyle uyum içindedir. Böyle tutarlı bir tanıklığı bir yaşam süresinin kısalığının engelleyemeyeceği birinden başka kim yapabilirdi? Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. 2. Petrus 1.21. Pek çok kişi yüzyıllar boyunca yeni antlaşma, özellikle Elçi Pavlus'un yazılarına saldırıldı. Elçi Petrus bize Pavlus'un yazılarını ciddiye almamızı öğütler. Aynı zamanda Pavlus da Tanrı'nın kendisine verdiği bilgelik de size yazdı. Onun mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazılar olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. 2. Petrus 3.15-16. Elçi Pavlus'un yazdığı her şey peygamberlerin yazdıkları ile uyum içindedir. Pavlus'un kendisinin de tanıklık ettiği gibi, ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? Elçilerin İşleri 26-22-27.
Tutarlı mı, tutarsız mı?
Bir tanığın güvenilirliği, kişinin tanıklığının içerdiği gerçeğin miktarı ile değil, tanıklığında herhangi bir tutarsızlığın mevcut olmayışıyla kontrol edilir. Bu konuya aşağıdaki küçük öyküyle bir örnek getirelim. Lise öğrencisi dört delikanlı, güneşli bir günde okula gitmemeleri için gelen ayartmaya dayanamadılar. Ertesi sabah okula gittiklerinde, öğretmenlerine bir önceki gün okula neden gitmediklerini açıklamaları gerektiğinde, arabalarının lastiğinin patladığı yalanını söylediler. Öğretmen hanım, dört öğrencinin içlerini rahatlatan bir şekilde gülümsedi ve şöyle dedi. Dün yazılı bir sınav yapmıştım, onu kaçırdınız. Ama sonra sözlerine devam ederek şunları söyledi. Yerlerinize oturun ve birer kalem ve kağıt çıkartın. Birinci soru, patlayan lastik hangisiydi? Öğrencilerin bu soruya verdikleri çelişkili yanıtlar uydurma öykülerini açığa çıkardı. Bu dört delikanlının birbiriyle çelişen tanıklıklarının aksine Tanrı'nın tanıklığı tutarlıdır. Yaratıcımız sayısız kuşaklar boyunca düzinelerce tanık ve yazarı kullanarak kendisini ve planını kusursuz bir tutarlılıkla açıklamıştır. İnsanın karşıt dinler ve felsefeler okyanusunun dalgalı okyanusunda Tanrı, bizim için üzerinde canlarımızı dinlendirebileceğimiz sarsılmaz bir kaya sağlamış ve onu korumuştur. Bu kaya onun sözüdür. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Ama halk arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Birçokları da onların sefahatine kapılacak, onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. 2. Petrus 1, 19, 2-1-3
Sahte peygamberler.
Görüldüğü gibi Tanrı sözü, uydurma sözlerle sizi sömürecek olan açgözlü, kendi çıkarının peşinde koşan peygamberlere ve öğretmenlere karşı uyarıda bulunur. Kutsal kitap Tanrı adına konuştuklarını iddia eden ama aslında yalan söyleten bir ruh tarafından esinlenmiş bir mesaj ileten insanlar hakkında anlatılan çok sayıda öyküyü içerir. 1. Krallar 22-22 Kutsal yazılar İsrail'in tarihinde 850 sahte peygambere karşı yalnızca tek bir gerçek peygamber olarak duran İlyas'ı anlatan bir dönemden söz ederler. 7000 İsrailli tek gerçek Tanrı'ya sadık kalırken diğer milyonlarcası kendilerine hizmet eden sahte tanıklara inanmayı tercih ettiler. Rab diyor ki, ey halkımı saptıran peygamberler, sizi doyuranlara esenlik diler, doyurmayanlara savaş açarsınız. Mika 3:5 Tarihin izlediği yol budur. İsa bu nedenle şu uyarıda bulundu. Yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. Matta 7:13-17 Sayısız sahte peygamber ve öğretmen yüzlerce yıl boyunca varoluşlarını sürdürdüler. Bazıları yüzlerce ve binlerce kişiyi etkiledi. Bazıları ise milyonlarca, hatta milyarlarca canı yıkıma götüren yola yönlendirdiler. Eğer siz körü körüne sahte bir peygamberi yıkım yolunda izleyen çoklardan biri olmaktan kaçınmak istiyorsanız, o zaman o kişinin öğretişini şu ölçünün süzgecinden geçirin. Gerçek bir peygamberin mesajı, kendisinden önceki onaylanmış peygamberlik yazıları ile her zaman uyum içindedir. Tanrı'nın peygamberleri olduklarını iddia eden kişilerden aşağıdaki şu üçünün durum incelemesini gözden geçirin. Bu kişiler gerçek mi yoksa sahte peygamber midirler?
İnceleme 1. Gömülü olan bir Mesih.
Tarih, Mesih'in zamandan sonra yaşamış olan ve peygamber ve Mesih olduklarını iddia eden düzinelerce kişi hakkında bilgi verir. Bu kişilerden biri Ebu İsa'dır. Ebu İsa, 7. yüzyılın sonlarına doğru Pers İmparatorluğunda yaşadı. İzleyicileri onun Mesih olduğuna inandılar çünkü o, izleyicilerini zafere ulaştıracağını söyledi ve okuma yazma bilmemesine rağmen rivayete göre kitaplar yazdı. Ama bu kişinin mesajı kutsal yazılarla çelişki içindeydi. Ebu İsa, izleyicilerine günde 7 kez dua etmelerini öğretti ve kendilerine tanrısal koruma vaat ederek birlikte savaşa gitmeye çağırdı. Her şeye rağmen Ebu, savaşta öldü ve gömüldükten sonra tekrar yaşama dönmeyi başaramadı. İzleyicileri onun Mesih olmadığını itiraf etmek zorunda kaldılar. Ebu'nun döneminden uzun bir zaman önce İsa kendisini dinleyenlere uyarmıştı.
Sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Matta 24, 24-25.
İnceleme 2. Bir intihar peygamberi.
Jim Jones, Halkın Tapınağı adlı bir tarikat kurdu. 1970'li yılların başında Jim, Kaliforniya San Francisco'da ilgi gören bir vaizdi. Pek çok kişiyi politikaya ve yoksullara yardım projelerine katılmaları için harekete geçirme konusundaki yeteneğiyle tanınırdı. Jim kendisini peygamber olarak adlandırdı ve kanserli hastaları iyileştirme ve ölüleri diriltme gücüne sahip olduğunu iddia etti. Sonunda Jim Jones, binden fazla izleyicisini kendisiyle birlikte Güney Amerika'ya, Guyana'daki Jonestown'a gitmeleri konusunda ikna etti. Peygamber Jim, taraftarlarına bu yeni toplulukta huzur ve mutluluk dolu bir yaşam süreceklerini vaat etti. Ama bu sözleri büyük bir yalandı. Jim, kuzu postuna bürünmüş yırtıcı bir kurttan başkası değildi. San Francisco Chronicle şu haberi yayınladı. 18 Aralık 1978. Jones, sürüsüne siyanür alarak kendilerini öldürmelerini buyurdu. Siyanür almayı reddedenlere zehir zorla verildi. Çocuklar iğne yapılarak öldürüldüler. Sonunda Jonestown'da aralarında Jones'un kendisininki de olan 914 ceset bulundu.
İnceleme 3. Onaylanmamış bir kutsal kitap.
Joseph Smith 1805 yılında Kuzey Amerika'da doğdu. Yoksulluk içinde ve batıl inançlarla büyüyen Smith, genç bir delikanlı olduğunda insanlara Tanrı'nın peygamberi olduğunu söylemeye başladı. Tanrı'nın kendisine adı Moroni olan bir ışık meleği aracılığıyla bir dizi görümler vererek konuştuğunu iddia etti. Joseph şunları yazdı. Beni bütünüyle yenik düşüren bir güç tarafından zapt edildim. Bu gücün üzerimdeki etkisi, konuşamamam için dilimi bağlayacak kadar büyük ve şaşırtıcıydı. Çevremi koyu karanlık sardı ve bir süre için ani bir yıkımın lanetine uğradığımı düşündüm. Smith daha sonra başının üzerinde nasıl bir ışık sütununun belirdiğini, güneş parlaklığındaki bu ışığın yavaş yavaş onun üzerine inip durduğunu anlatır. Joseph, Tanrı'nın kendisine yeni bir kutsal kitap açıkladığını duyurdu. Mormon kitabı. İzleyicilerine kutsal kitabın Tanrı'dan olduğunu ama bu yeni kitabın Tanrı'nın en son açıklaması olduğunu söyledi. Joseph insanlara dua ezberlemeyi, oruç tutmayı, sadaka vermeyi, iyilik yapmayı ve kendisini bir peygamber olarak kabul etmelerini öğretti. Bu arada kendisi kendi çıkarlarını ön planda tutan ve şehvete yer veren bir yaşam tarzı uyguladı ve bunu meşru kıldı. Joseph Smith'in açıklamaları, diğer başka tanıklar tarafından onaylanmamalarına, kendisi 3 tanığı olduğunu iddia etse bile ve kitabının kutsal kitap, tarih ve arkeoloji ile çeliştiği gerçeğine rağmen, bugün milyonlarca kişi Mormonizm dinine bağlıdır. Zengin Mormon Kilisesi, misyonerlerini dünyanın her tarafına gönderir ve her gün yüzlerce kişi Mormon olur. Aynı zamanda Latter-day Saints olarak da adlandırılırlar. Mormonların çoğu içten ve dürüst insanlardır. Ama Peygamber Joseph'in mesajını kutsal kitap peygamberlerinin duyurdukları ve yazdıkları mesaj ile karşılaştırırsanız birbirinden tamamen farklı iki ayrı mesaj bulunduğunu keşfedeceksiniz. Kendini duyuran bir peygamberin çelişkili ve onaylanmamış mesajı için sonsuz yazgımızı tehlikeye atmak. Bu mesaj düzenli bir şekilde birbirine bağlı ya da zekice bir mesaj olsa bile bilgece bir davranış değildir. Çünkü şeytan kendisine ışık meleği süsü verir. 2. Korintliler 11-14.
Onaylanmış bir mesaj.
Pek çok kişinin Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koyduğu Romalılar 1:25, zihni karışmış bir dünyada tek gerçek Tanrı gerçeğini bu gerçeğe karşı çıkan çok sayıdaki sesten net bir şekilde ayırmıştır. Tanrı'nın mesajını onaylamış olduğu yol şudur. Pek çok kuşak boyunca pek çok peygambere mükemmel bir tutarlılıkla devamlı olarak açıklamak. Yalnızca zamanın dışında var olan yazar böyle bir açıklamayı esinlemiş olabilirdi. Bu örnekteki 40 adam kutsal yazılarda 1500 yıl boyunca Tanrı'nın tutarlı ve onaylanmış mesajını kaydeden habercileri temsil ederler. Tek adam daha sonra uyuşmayan, onaylanmamış bir mesaj ile ortaya çıkan herhangi bir haberciyi temsil eder. Daha önceki birkaç bölümde kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu gösteren pek çok kanıt ile karşı karşıya gelmiştik. Bunlar ve diğer kanıtlar ne kadar ikna edici olsalar da Tanrı mesajının öncelikle zorunlu kılan belgelemesi, mesajı duymak, onu anlamak ve kabul etmekle gerçekleşir. Tanrı'nın kitabının ayrıntılarla bildirilen olaylar dizisi, bizim hayal kurma gücümüzün sınırsız olarak üstünde ve ötesinde olanı açıklar. Yaratıcımızın görkemli ve mükemmel bir dengeye sahip doğasını gösterir. İnsanları ölüm korkusundan kurtarır ve onlara sonsuz yaşamın kesin umudunu sağlar. İnsanların karakterlerini ve tavırlarını değiştirir. Onları tek gerçek Tanrı'ya yönlendirir. Ne şeytan ne de insan böyle bir mesajı öne süremezdi. Ama siz bana inanmayın. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. 1. Selanikliler 5:21.